Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Hazar 1400 Hicri Kameri 5 Şemadül Evvel 1443 ve Miladi 10 Aralık 2021 Cuma. Ayrıca Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyhan'ın veladetine idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazırları, Faziletlerin Simgesi Hazreti Zeynep Selamun Aleyha ve Umut Işığı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Kum kentinde taklit mercilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı, bugün eylem zamanıdır dedi. Başmüzakereci Bakır'ı kendi Viyana'da anlaşmaya varmak için bir engel olmadığını söyledi. Geri Başkanı muhabirin yaptırımıyla ilgili mesaj yayınladı. 9 Aralık Türkiye korona tablosuna göre 195 kişi daha hayatını kaybetti. Irak, Uluslararası Koalisyon görevinin bittiğini resmen ilan etti. Ve Hüseyin Şaban, Amerika'nın tarihi cinayet ve çapulculukla doludur dedi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 5 Şemadül Evvel 1443, 10 Aralık 2021, Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutru veladet yıldırımıdır. Hazreti Zeynep her zaman zulme karşı savaşan ve özgürlükçü kadın ve erkeklere örnek ve sembol olarak sayılmıştır. O Hazret, Ehl-i Beyt'in 3. İmamı, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında durarak kendilerine İslam'ın savunucusu olarak tanıtan ve bu yüzden Kerbela faciasını yaşatan sapkın ve girici akıma karşı mücadele etti. Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha dün, bugün ve yarına ait bir kişilik değil, zira insani erdemlik, Allah kulluğu, adalet ve şeref ve özgürlük talep etmek, özel bir dönem veya özel bir topluma ait değildir. Her gün mübarek vücudu Resulullah'ın sevgisi ve marifetiyle yeni bir can kazanan Hazreti Zeynep, babası Emirel Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'dan ilim ve belagat öğrenir, muhterem annesi Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma'nın sevgi dolu kucağında huzur bulundu. Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ardından kendini yeğeni İmam Seccad'ı korumakla görevlendirdi ve bu yüzden de en zor şartlarda zalimler ve katillere karşı durarak o hazretle omuz omuza sert sözleriyle İslam düşmanlarına rezil rüsva etti. İran İslam Cumhuriyeti takviminde Hazreti Zeynep Selamullah Aleyhan'ın Kutru Beladet Yedirimi Hemşireler Günü olarak adlandırılmıştır. İran Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Türkçe çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm Müslümanlara tebrik ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İslam dünyası ve özellikle komşu ülkeler ile ilişkileri geliştirmenin ülkenin dış siyasetinin önceliği olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Tahran'ın güneyinde olan Kum kentinde taklit mercileriyle görüşmede günümüz dünyasında dini diplomasinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, dini ilimler havzasının dünyada dini kurumlar ve düşünce önderleriyle taammülde yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın ise elindeki olanakların izin verdiği kadar bu konuyu kolaylaştırmaya çalıştığını söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca İran'ın bölge gelişmeleri hakkındaki siyaseti, komşularla ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmenin önceliği, Afganistan gelişmeleri ve Amerika'nın İran karşıtı zalimane yaptırımlarını kaldırması için Viyana müzakereleri hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Ayetullah Safi Golpaygani, Mekarim Şirazi, Cevadi Amuli, Nuri Hamedani ve Sobhani ile ayrı ayrı görüştü.
İran Dışişleri Bakanı dün akşam Instagram sayfasında Viyana müzakereleri ile ilgili paylaşımında batılı tarafları eski vaatlerine yerine getirmeyi çağırdı. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, söz konusu mesajda Viyana müzakerelerin hedefinin iyi bir anlaşmaya varmak olduğunu işaretle, batılı taraflar geçen 8 yılda yeteri kadar iyi konuşmalar yapıldığını ve eylemsiz vaatlerde bulunduklarını, fakat bugün eylem zamanı olduğunu ve bizler iyi ve ciddi bir anlaşmaya varmak için çalıştığımızı bilmeli şeklinde yazdı. Dışişleri Bakanı İran nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna işaretle, Batı tarafın iddia ettiği nükleer endişelerinin giderilmesinin, Berjam yaptırımlarının tamamen kaldırılması ile direkt bağlantılı olduğunu ifade etti. Abdullahyan mesajını şu cümlelerle bitirdi. Gerçi Batı tarafın yaptırımları kaldırmaya hazır olduğu veya sırf tek taraflı olarak kendi endişelerine gidermeye çalıştığı konusunda endişelerimiz var. Fakat eğer Batı müzakereci taraf hüsnü niyet, inisiyatif ve yapıcı önerilerle müzakerelerin devamına katılırlarsa kesinlikle hızlı ilerlemelere şahit oluyoruz.
İran heyeti baş müzakerecisi Ali Bakri Kani, Viyana müzakerelerinde gerekli tüm ortamların hazırlanması durumunda anlaşmaya varmak için bir engelin olmadığını söyledi. Bakri Kani, dün Berjam Ortak Komisyon oturumunun sonunda yaptığı açıklamada, yapılan oturumda tüm tarafların, bu cümleden İran'ın, gelecek görüşmeler hakkındaki görüşlerini açıkladıklarını söyledi. Bakri Kani, İran İslam Cumhuriyeti heyetinin görüşme sürecini daha önce açıkladığı tutum ve görüşlerine göre ve tam ciddiyette sürdüreceğini ve müzakereler için ciddi iradeye sahip olduğunu söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin anlaşmaya varmak için gerekli ortamın hazırlanması durumunda bir engel görmediğini ifade etti. İran muhabirinin Berjam Ortak Komisyonu oturumunda karşı tarafların İran'ın önerilerine delillerle karşılık verip vermedikleri sorusunu yanıtlayan Bakri Kani, bu konunun çalışma grubu toplantısında takip edilmesi gerektiğini söyledi. Baş müzakereci ayrıca tarafların görüşmelerin devam etmesi için ciddi irade gösterdiklerinin, iki tarafın birbirine yakınlaşma istediklerini gösterdiğini iste sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Viyana'da tarafların anlaşmaya varmak için görüştüklerini söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Kani, İran'a karşı zalimane yaptırımların kaldırılması için yürütülen görüşmelerin 7. turu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Viyana müzakerelerinin 7. turu önceki turlardan farklı. İran İslam Cumhuriyeti'nde şekillenen yeni hükümeti ve yeni heyetin müzakere sorumluluğunu üstlenmesidir. Bu heyet sahip olduğu direktifleriyle görüşmelerin devam çerçevesini tedvin etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı 7. tür görüşmelerde tüm katılımcıların ileriye dönük bir bakışla görüşmeleri şekillendirmeyi ve böylece tarafların görüşlerini anlaşmaya varmak için birbirine yaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Bakırken'e geçen hafta 4+1'e yapılan önerilerin 6. tur görüşmelerin varılan sonuçlarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu ve görüşleri olduğunu söyledi. Bercam Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon oturumu Perşembe akşamı 4+1 Avrupa Birliği ve İran temsilcileri ile düzenlenerek İran'ın önerileri hakkında çeşitli alanlarda görüşülmesine karar verildi.
Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya'nın temsilcisi Nükleer Anlaşma Bercam Ortak Komisyonu oturumunda gerginliğe sebep olan bazı yanlış anlaşılmaların giderildiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mihal Ulyanov dün muhabirleri yaptığı açıklamada İran ve 4+1 grubu arasında dün yapılan görüşmede gerginliklere sebep olan bazı yanlış anlaşılmaların giderildiklerini söyledi. Ulyanov tüm taraflar nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapıcı bir çabaya olan bağlılıklarını yenilediler dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de dün akşam haftalık basın toplantısında Perşembe günü tekrar başlayan Viyana müzakerelerin sonuca ulaşmasını diledi. Ortak komisyon toplantısının sonunda Avrupa Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora, tüm müzakerecilerin bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelere devam etme konusunda vurguladıklarını söyledi.
İri Başkanı medya muhabirinin cesaretinin kibirli İngiliz hükümetini kızdırdığını ve kafasını karıştırdığını söyledi. İri Başkanı Peyman Cebelli, İri muhabirinin İngiliz hükümeti tarafından yaptırım listesine alınması nedeniyle dün yayınladığı mesajda, geçen asırlarda karnesi tamamen insan hakları ihlalleriyle dolu olan saltanat hükümetinin bir muhabiri yaptırım uygulaması demek, düşünülenden daha fazla bir siyasi yaşlıya dönüştü dedi. Cebelli şöyle devam etti, İran'ın tarihi ve ülkesi 2. Dünya Savaşı'ndaki işgal sırasında İngiliz monarşisinin işlediği suçları unutmamaktadır. İngiliz işgal ordusunun yol açtığı büyük kıtlık sonucu ölen yüz binlerce İranlı erkek, kadın ve çocuğun Londra hükümetinin kabusu olmaya devam edecektir. İri Başkanı mesajında insan hakları ihlalinin bir sembolü bir gazeteciyi boykot etmesinin dünyadaki insan hakları durumuna ağlamak gerektiği anlamına geldiğini belirtti. İngiliz parlamentosu İri muhabiri Ali Ridvani'ye boykot kararı aldı. Ridvani, büyük kitle muhatabı olan Bedune Tarov adlı programın da sunucusudur.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün Amerika ve müttefiklerinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot kararına tepki göstererek sporun siyasileşmesinin tenkit edilmesi gerektiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Said Hatipzade Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Amerika ve müttefiklerinin Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarının boykot kararını eleştirerek Batılıların tahrip savaşına karşı İran'ın Çin'in yanında olduğunu belirtti. Hatipzade Twitter mesajında ister Pekin Kış Olimpiyatları diplomatik boykot edilsin ve ister İranlı takımları mali kaynaklardan mahrum bırakılsın, herkes sporun siyasileşmesini tenkit etmelidir yazdı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü büyük istekle söz konusu yarışlara katılacaklarını ifade ederek tahrip savaşı hedefinde olan Çin ile dayanışmada olduklarını ilan etti. Amerika ve aralarında Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin de bulunan bazı müttefikleri Sincan eyaletinde insan haklarının ihlal edildiği iddiasını bahane göstererek Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot kararı aldıklarını duyurdular. Çin Dışişleri Bakanlığı da Amerika ve müttefiklerinin kararını kınayarak bunun ideolojik ön yargılardan ve kötü niyetlerden kaynaklandığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın olimpik oyunlarını siyasi müdahale için kullandıklarını belirterek söz konusu ülke yetkililerinin Pekin Olimpiyatlarına katılmamasının etkinliğin başarılı şekilde düzenlenmesini etkilemeyeceğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Örgütü Genel Sekreteri İslam İnkılabı Rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları 4. Uluslararası konferansının düzenleneceğini duyurdu. İhsan'ın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Emin Ensari, Amerika'da insan haklarından yeni bir terim olduğunu ve İslam İnkılabı rehberinin de bu konuyu güdümlü olarak seçtiğine işaretle bu terimden ilham alarak İslam İnkılabı rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları Uluslararası 4. Konferansı Haziran 2022'de Tahran'da düzenlenecektir dedi. Ensari ayrıca konferansa makalelerin Mayıs 2022'ye kadar gönderilebileceği, ilgilenenlerin www.humanrightsyouth.com adresi veya sanal dünyadaki sekreterlikle info@www.humanrightsyouth.com adresinden bağlantı kurabileceklerini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, Hindistan Genelkurmay Başkanı ve bazı ordu mensuplarının kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Hindistan'a başsağlığı diledi. İran'ın bildirdiğine göre İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani dün ayrı mesajlarda Hindistan Genelkurmay Başkanı General Rawat ve bazı ordu mensuplarının helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Hindistan hükümeti, ordusu ve halkına başsağlığı dilediler. Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter çarşamba akşamı Tamil Nadu eyaletinde düştü. Alınan son haberlere göre olayda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Nedaka İmamet 1. Bölgenin Pakistan Deniz Kuvvetleri Filo grubuna ev sahipliği yaptığı son günde Fars Körfezi'nde ikili savaş gemi uygulaması yapıldı. Muhabirimizin bildirine göre Nedaka Halkla İlişkiler Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri İmamet 1. Bölge ile Pakistan Deniz Kuvvetleri Filo grubunun Fars Körfezi'nde ikili elektronik iletişim uygulama, elektronik olmayan iletişim uygulama ve geçit törenini düzenledikleri ifade edildi.
Türkiye'nin 9 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. NTV'nin dün akşam bildirdiğine göre son 24 saatte 350.522 COVID-19 testi yapıldı. 19.696 kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 27.263 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121.394.026 doza yükseldi.
Bağdat yönetimi Amerikan elebaşlığında uluslararası koalisyon görevinin bittiğini resmen ilan etti. İran'ın bildiğine göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, ülkenin üst düzeyli bir yetkilisi olarak dün uluslararası koalisyon savaş güçlerinin ülkesindeki varlığı ve görevinin resmi olarak sona erdiğini açıkladı. El Aracı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda geçen yoldan itibaren, uluslararası koalisyon yetkileriyle yapılan son tur görüşmelerde koalisyon güçlerinin görevinin sona erdiğini ve Irak'tan çekildiğini resmen duyurduklarını ilan etti.
Ve Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amerika'nın ülke topraklarındaki varlığının işgalcilik olarak nitelendirdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre Hüseyin Şaban, Amerika tarihinin cinayet ve çapulculukla dolu olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Ürdün'de Siyonist rejimle yapılan anlaşmaya protestoların artması etrafında. Ürdün'de Siyonist rejimle yapılan suya karşı enerji ismindeki anlaşmaya yönelik protestolar gitgide artmaktadır. Ürdün 1994 yılında Arabe Vadisi anlaşmasını Siyonist rejim İsrail'e imzaladı. Buna dayalı olarak Ürdün İsrail'e diplomatik alakalar ve ilişkiler kuran ilk Arap ülkelerinden biri olmuştur. Siyonist rejim İsrail Ürdün başkenti Amman'da büyükelçiliği bile bulunmamaktadır. affedersiniz, bulunmaktadır. Ürdün halkı ise Arabi Vadisi'nin feshedilmesine istediği bir sırada bu ülkenin hükümeti Sünnet rejimi İsrail ile ilişkilerini güçlendirmek niyetindedir. Ürdün hükümeti Eylül 2016'da Sünnet rejimi İsrail'den doğal gaz ithal etmek üzere 10 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Sünnet rejimi İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasının imzalaması öyle bir durumda gerçekleşti ki Ürdün, Mısır, Irak ve Cezayir gibi ülkelerden doğal gaz ithal etme imkanından sahipti ve hatta 2018 yılında da denemeli olarak Mısır'dan doğal gaz ithal etti. Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin devamında Ürdün ve Siyonist rejim İsrail 22 Kasım'da Dubai Expo 2020 marjında Ürdün'ün Siyonist rejime güneş enerjisi sağlayacağı anlaşma imzaladılar. Buna karşın Siyonist rejiminde Ürdün'e tatlı su temin edeceği kararlaştırılmıştır. İki tarafın yayımladığı bildiriye esasen Ürdün'ün işgal altındaki Filistin topraklarına 600 megawattlık yeşil elektrik ithal edeceği ve Siyonist rejiminde 200 milyon metreküp tatlı suyu Ürdün için temin edeceği açıklandı. Bu arada önemli olan husus bu anlaşmanın Amerikan Başkanı İklim Değişiklikleri Özel Temsilcisi John Kerry'nin huzurunda imzalanmasıdır.
Görünen o ki Amerika hükümeti Siyonist rejim İsrail ile Ürdün arasında arabulucu rolü vardır. Nitekim geçen yılda Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile Siyonist rejim İsrail arasında varılan Abraham Anlaşması'na da Amerika dönem hükümeti temel rolü ifa etti. Bir diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amman ile Tel Aviv arasında varılan anlaşmada rolü olduğunu gösteren bazı raporlar bulunmaktadır. Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesinin yeni turunun öncüsü olan Birleşik Arap Emirlikleri, bu rejim ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerin sayısını arttırmak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde İsrail rejimi ile ilişkilerini kuran ve iyileştiren Arap ülkelerin sayısını arttırarak kendini rahatlatmak ve üzerindeki baskıları azaltmak istiyor. Bu bağlamda Ürdünlü muhalif isimlerden Laiz Şubeylat, Ürdün ile Siyonist rejim arasındaki doğalgaz anlaşmasını eleştirerek bu anlaşmayı kara leke olarak değerlendirdi. Söz konusu uzman, Ürdün ile Siyonist rejim arasında enerji ve su takasının Amerika denetiminde ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali desteğiyle gerçekleştirdiğini, bunun da Vadi Arabi Uzlaşması'nın sonucu olduğunu, yasa dışı ilişkilerin yasa dışı sonuçlar doğuracağını belirtmişti. Ürdün hükümeti öyle bir dönemde bu anlaşmayı imzalıyor ki Ürdün halkı İsrail ile anlaşmalara karşı çıkıyorlar. Bu doğrultuda Ürdün halkı ve bazı aktivistler geçen günlerde parlamento binası önüne toplanarak su ve elektrik takası anlaşmasını protesto ettiler. Katılımcılar protesto gösterisinde sloganlar atarak Vadi Arabi dahil su ve elektrik takası anlaşması dahil Siyonist rejimle yapılan tüm anlaşmaların feshedilmesini istediler. Ürdün halkı ilaveten Ürdün parlamento temsilcilerinin birçoğu da geçen günlerde su ve enerji takası anlaşmasını imzalayan sorumluların parlamentoya gelmesine itiraz olarak meclisi terk ettiler. Görünen o ki Ürdün hükümetinin Siyonist rejim İsrail ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme girişimi Ürdün halkı ile hükümet arasındaki mesafenin açılmasına yol açacaktır. Bu durum ise hükümet karşıtı gösterilere yol açabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Biden'den Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gitmeyeceği vurgusu üzerine. Amerikan Başkanı Joe Biden, çarşamba günü basın toplantısında Amerikan güçlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya muhtemel saldırısı karşısında Ukrayna'ya yerleşmesi hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Halihazırda böyle bir şey söz konusu değildir. Joe Biden, biz NATO'da üyelere saldırı yapılması halinde ortaklarımızı savunmaya tam olarak bağlıyız. Ancak bu taahhüdümüz Ukrayna'yı kapsamıyor açıklamasında bulundu. Amerikan Başkanı tek diyalı olarak Rusya'ya karşı askeri güçlerini kullanmayacaklarını, Rusya ile Ukrayna anlaşmazlığında çözüm yolunun bulunması için Amerikan güçlerinin konuşlandırılmasının bir kaldıraç olarak kullanılamayacağını belirtti. Biden'in bu tutumu bir şekilde Washington ve NATO'nun daha önceki tutumlarından geri adım atması anlamına geliyor. Daha önce de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde her iki tarafta tepki göstereceğini öne sürmüştü. Gerçekte NATO statüsünün 5. paragrafına göre bu batılı askeri örgüt, askeri saldırı halinde üye ülkeleri kolektif olarak savunmakla da görevlidir. Fakat NATO'nun özellikle de son 2 yılda Ukrayna ile yakın işbirliğine rağmen bu askeri koalisyon yasa olarak Rusya'nın saldırısı halinde müdahalede bulunamaz. Biden'in son açıklamalarından önce ise bu örgütün sorumlulara özellikle de Jens Stoltenberg ve kimi Amerikalı askeri ve savunma üst düzey makamları, başta da Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı halinde askeri olarak karşılık verileceğini de vurgu yapmıştır.
Tabii ki NATO içerisinde Rusya'nın muhtemel Ukrayna saldırısına yönelik tepkilerin nasıl olacağına dair ciddi ihtilaflar bulunmaktadır. En azından Biden'in son tutumundan önce Amerika, Britanya ve Kanada bu hususta kesin askeri tepkisinin gösterilmesini istemişlerdi. Halbuki Almanya ve Fransa NATO'nun en büyük birinci ve ikinci Avrupalı üyeleri olarak buna karşı çıkmış ve Rusya ile askeri bir karşılaşmaya dahil olunmamasını istemişlerdi. Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüntülü konuşmasından bir gün sonra açıkladığı konu ise Moskova kaygıları, özellikle de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hususunda NATO üyeleri ve Rusya'nın katılımı ile oturumun düzenleneceğiydi. Bu durum Biden'in Rusya ile Batı arasında soğuk savaş sonrası eşsiz gerilimlerin azalması için Rusya'nın taleplerine dikkat edilmesi gerektiğini anladığını gösteriyor. Moskova defalarca Rusya komşusu ülkelerin NATO'da yakın dışarı alanı üyesi olmasının Rusya ulusal güvenliğinin kırmızı çizgisi olduğunu ve buna sert bir şekilde karşı çıkacağını göstermiştir. Bir diğer önemli nokta ise Ukrayna'nın NATO üyeliği hususunda NATO üyeleri arasında oy birliğinin olmamasıdır. Amerika kendi makro amaçları doğrultusunda Rusya'yı dizginleme politikası çerçevesinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ve Ukrayna ve Gürcistan gibi Rusya komşu ülkelerinin NATO'ya üye olmasını istediği bir sırada NATO'nun önemli Avrupalı üyeleri, özellikle de Almanya ve Fransa bu hususa olumlu yaklaşmıyorlar. Avrupa Birliği'nin de en önemli üyeleri sayılan bu iki ülke, Rusya'nın bu gelişmeye sert tepki göstereceğini biliyorlar. Ukrayna'nın NATO'daki üyeliği hususunda var olan bir diğer mesele de esasında bu ülkenin Doğu Avrupa'da NATO statüsünde yer alan koşullara uymamasıdır. NATO eski genel sekreteri Andres Fogh Rasmussen şöyle diyor: Ukrayna, NATO koalisyona katılmak için uygulanmaları uzun zaman sürecek birkaç kritere ihtiyaç duymaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1400, Hicri Kameri 5 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 10 Aralık 2021 Cuma. 1438 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Cemaatü'l-Evvel 5. yılında Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ve o Hazretin değerli eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha kızı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha mübarek gözlerini dünyaya açtı. Hazreti Zeynep sahip olduğu engin bilimden dolayı halk arasında yüce bir konuma sahipti. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Kerbela olayında sevgili kardeşi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam mukaddes hedeflerde olsunda ve onunla birlikte o dönemin müstebit hükümdarlarına karşı koymak amacıyla ayağa kalktı. O Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamından sonra diğer esirlerle birlikte Şam'a götürüldü. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha sabır ve zalime baş kaldırmada kendi döneminin önde geleniydi. O Hazret fesat, belagat ve kelam açısından zirvedeydi ve Kufe'nin hükümdarı İbn-i Ziyad meclisinde ve Yezid sarayındaki konuşmaları Şam'da Beni Ümeyye'nin zulümlerinin ifşası ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in mazlumiyeti ve risaletinin ispatında büyük etkisi vardı. Bilindiği üzere Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü İran'da Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1363'te İran-İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin emriyle Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi kuruldu. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından çeşitli gruplar, üniversiteler ve okullarda çatışmalar başladılar ve ülkede eğitim süreci hemen hemen duraklamalarla karşı karşıya kaldı. Böylece İran'daki üniversiteler bir süre kapandı. Üniversitelerin kapanması sürecinden sonra İran'daki okullar ve üniversitelerdeki eğitime çeki düzen verilmesi için İmam Hümeyni'nin emriyle Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi'nin kurulması zemini hazırlandı ve bir süre sonra bu teşkilat kuruldu. Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi, İslami kültürün toplumda yayılması, İslami kültüre göre üniversiteler ve okullarda köklü değişikliklerin yapılması, İslami eserlerin tanıtılması ve korunmasını sağlamak gibi görevleri vardı. ...57 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1343'te Kur'an-ı Kerim müfessiri Seyyid Hüseyin Esnaişeri vefat etti. Hicri Kameri 1318'de Rey şehrinde dünyaya gelen Seyyid Hüseyin Esnaişeri, dini ilimleri Tahran'da öğrendikten sonra Hicri Kameri 1349'da Kutsal Kum kentine gitti. Seyyid Hüseyin Esnaişeri, Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri, Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet ve Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Ansari gibi hocalardan dersler aldı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1357'de Saltanat Konseyi'nin kurulması planı İran'da Amerika tarafından ileri sürüldü. İslam İnkılabı'nın vuku bulduğu ve İran halkının başlattığı İslami hareketin İmam Hümeyni'nin liderliğinde doğruğa ulaştığı bir dönemde Amerikalılar Muhammed Rıza Pehlevi'nin saltanatının düşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden Hicri Şemsi 19 Azer tarihinde Amerika Dışişleri Bakanlığı İran'da Saltanat Konseyi'nin kurulmasını incelemeye aldı ve bu vesileyle İran'da saltanat düzeninin ayakta kalmasına çalışıyordu.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Avrasya'dan son anket, CHP AKP'yi geçti, MHP'ye kötü haber.
Karar.
Merkez Bankası'ndan tepki çeken satış.
Milli Gazete.
Elektronik ürünleri dolar çarptı, etiketler artık boş bırakılıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırlığı. Mustafa Balbay, 8 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Millete Soy ki iktidar yaşasın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önceki gün Ankara'da bir teknoloji merkezine gittik. Bilgisayarla ilgili bir alım şart olmuştu. Baktık pek çok üründe etiket yok. Görevli elindeki cihazı bıraktı, tuttu ve değerini de söyledi. Neden etiket olmadığını sorduğumuzda ise şu karşılığı verdi. Günde ortalama 4 ila 7 kez etiket değiştiriyoruz. Sadece bu iş için eleman tutsak bile yetişmek mümkün değildir. Çareyi bu yöntemde bulduk diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birkaç ürün baktıktan sonra yeniden aynı yere gelip daha önce sorduğumuz cihazın önünde durunca görevli seslendi. Fiyatı tekrar kontrol etmem gerekecek. Anlık döviz kuru üzerinden fiyatlama yapılıyor. Elektronik ortamda sürekli yenileniyor. Mağazalar artık borsa gibi. Anlık işlemlerle yürüyor. Bunlar geçmişteki çok büyük buhran günlerini ya da Latin Amerika ülkelerini anımsatıyor. Bütün bunların üstüne Erdoğan hala fiyatların artışını stokçuda arıyor. Bulursa en ağır cezayı verecekmiş. Ekonomiyi dünya ligine sokacaklardı, depoya soktular. Sormazlar mı? Madem stok var, şeker, yağ gibi temel ürünlerin bir adetten fazlasının satışı niçin yasak? Türkiye bütün çarpıklıkların üst üste geldiği bir sömürge ekonomisine döndü. Fakirden alıp zengine veriyorlar. Rakamları büyütüp ekmeği küçültüyorlar. Ülke büyüyor ama gelişmiyor. Devlet vatandaşın karına ortak, zararına karışmıyor. Tarihimizde ilk kez bankalardaki döviz hesabı Türk lirasını geçti. Enflasyonda TÜİK'in rakamlarıyla uzmanların rakamları arasında 2,5 kat fark var. Bütün bunlardan sonra pembe tablo çizebilmek ancak buna inanacak insanların hala var olduğunu düşünerek mümkün olabilir. Milleti soymak tek başına iktidarı ayakta tutmaya yetmiyor. Sıcak para gerekiyor. Bunun için Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan medet umuyorlar. Erdoğan Türkiye ziyaretinden sonra önceki gün Katar'a geri döndü. Katar'la 15 anlaşma yapıldı. Daha önce altını çizmiştik. Bu ülkeler Türkiye'ye sıcak para vermek yerine varlıklarını ucuza almaya yeğliyorlar. Katar'a giderken iktidarın tam ve yarı resmi yayın organları dün şu başlığı attı. Mandacılara rağmen büyüyoruz. Kendi yaptıklarını muhalefete yüklemenin bu kadarına pes. Dün Katar'la yeni anlaşmaların yapıldığı duyurulurken bu ülkenin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz'de bir kısmı Türkiye'nin kara sularında yer alan arama anlaşması imzaladığı bilgisi dünya basında yer alıyordu. Katar bir yandan Türkiye'de yatırım yaparken uluslararası alanda da Türkiye aleyhine adımlar atabiliyor. İktidar açısından bunda sakınca yok. Anlaşma Türkiye aleyhine, iktidar aleyhine değil.
Taha Akyol, 8 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan ve Babacan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'la Deva Partisi lideri Ali Babacan arasında nihayet çatışma başladı. Karşılıklı açıklamalarını medyada izlemişsinizdir. Hangisi haklı? Hangisi gönlünüzde ise peşinen o haklı, öbürü ise haksızdır. Araştırmaya, incelemeye gerek yok. Ben buna itiraz ediyorum. Bir tür siyasi kabile aidiyetiyle davranmaktır bu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Halbuki karmaşık gerçekler zihnimizin dışındadır. Araştırarak ve bilhassa veriler üzerinde analitik düşünerek bir kanaate varmalıyız. AK Parti bir ekip partisi olarak kurulmuştu. Erdoğan'ın o dönemde lider tahakkümünü eleştiren sözleri vardır. Parti tüzüğündeki 3 dönem sınırlaması da zamanla lider tahakkümü ve oligarşi oluşmasını önlemek için konulmuştu. O dönemde Erdoğan tek karar verici değildi. Bakanların inisiyatifi vardı. Sistem de parlamenter sistemdi. Başbakan Erdoğan devraldığı Kemal Derviş reformları, IMF programı ve Avrupa Birliği süreci doğrultusunda genel politikayı yürütüyordu. Ali Babacan da geniş bir inisiyatifle ekonomiyi yönetiyordu. Ecevit döneminden kalan Merkez Bankası Başkanı Süreyya Ser'den geçtiği, Başbakan Erdoğan görevden almak istediğinde Babacan o zamanki sistemde kararnameyi imzalamayacağını söyleyerek bunu durdurabiliyordu. Büyük sermaye girişiyle AK Parti'nin ilk 10 yılında kişi başına gelirimiz 3.000 dolardan 12.000 dolara çıkması böyle başlamıştı. Bu doğrultunun ve bu ahengin bozulması bizi 8.000 dolara düşürecekti. Ekonomideki başarı dikkat çekiciydi. Davos'ta Financial Times'ın baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf Babacan'a söz verirken onun başarısını övüyordu. 29 Ocak 2012. Ağustos 2015'te Babacan görevden uzaklaştırıldı. Kişilere sempati ya da antipatimiz ne olursa olsun Erdoğan'ın ve Babacan'ın şahsında iki farklı yönetim ve iki farklı ekonomi anlayışı açıkça görülüyor. Aynı fark ya da ihtilaf Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki farklar genel politikayı da kapsadığı için iki farklı çizgiyi büsbütün netleştirdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadelenin kanunlaştırılması gibi konular. Davutoğlu'nun hükümet programıyla yerine gelen Binali Yıldırım'ın hükümet programındaki farklarda da bu ayrı çizgileri görmek mümkün. AK Parti'nin başarılı ilk 10 yılıyla bugünkü krize sürüklenen ikinci 10 yılı arasındaki farklar da aynı niteliktedir. Kişilere bağlılık veya karşıtlık gözüyle baktığımızda politikaların doğru mu, yanlış mı olduğu konusunda objektif bir kanaate varmak ve denetim yapmak mümkün olmuyor. Bütün siyasi tarihimizde bu sorun görülüyor.
Cevher İlhan, 8 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarın panikli seçim tepkisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bütün anketlerde Millet İttifakı ve Parlamenter Demokratik Sistem işbirliğindeki partiler Cumhur İttifakı ile en az 10 puanla arayı açarken son dönemde hodri meydan hemen seçim çaresiyle başlatılan 10 binlerin katıldığı mitingler belli ki İktidar cephesinin ayarını bozmuş. Bu rahatsızlıkla tek kişilik yönetim bütün alanlarda iflasın üzerine örtmek için bir dizi spekülasyona tevessül ediyor. Buhrana dönüşen ekonomik krizi komploya bağlıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Akaryakıttan elektrik ve doğalgaza bütün temel girdilerin dolar döviz üzerinden ithal edildiği, her şeyin %200-300 kat zamlandığı vartada ekmek fiyatlarının artışını fırıncılara yükleme çarpıtılmasında olduğu gibi siyasi iktidarın kısır politikasından kaynaklanan enflasyonu sanki başkaları yapıyormuş havası pompalanıyor. Bu arada ekonomik kriz bile bile inkarla her şeyin yerli yerinde olduğu saptamasıyla maşeri vicdanın erken ya da hemen seçim, ortak talebi görmezden geliniyor. Cumhurbaşkanı hakaretten 160 binden fazla vatandaşa soruşturmanın başlatıldığı, 30.000'in üzerinde davanın açıldığı girdapta, doların 14, euronun 15 liraya dayandığı yüksek kuru, fahiş pahalılığı sosyal medyada eleştirenler, polisce takip edilip 271 kişiye soruşturma açılmasında açığa çıktığı gibi. Bundandır ki anayasanın herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkıyla herkesin önceden izin alınmadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu hükümlerine rağmen fırlayan döviz kuruyla TL'nin yerlerde sürünmesi üzerine geçinemiyoruz şikayetlerini ileten vatandaşların protestoları engelleniyor. Bu saikle iktidar koltuğunu kaybetme paniği o denli tevehhüre sebebiyet vermiş ki zamları yapmak zorunda kalan esnafa ve marketlere tepelerine bineceğiz tehditleri savruluyor. Atanmış bir cumhurbaşkanı danışmanının muhalefete "Hadi oradan müptezeller" hakaretini savurmasında daha önce patates ve soğan üreticisinin terörist diye yaftalanmasında gıda fiyatlarındaki pahalılıktan marketlerin sorumlu tutulmasında olduğu gibi. Bu arada her defasında gezi eylemleri ileri sürülerek demokratik reaksiyonlar provoke edilmeye çalışılıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Faziletlerin simgesi Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha.
Bugün Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutlu veladet günü nedeniyle tüm İslam alemi ve ehl-i beyt aşıkları mübarek bir günü idrak ediyor.
Bu kutlu veladeti fırsat bilerek sizlerle birlikte Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın faziletleri ve ahlaki özellikleri hakkında konuşacağız.
Bugün Kerbela'nın büyük kahramanlarından Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutlu veladet yıl dönümüdür. O mümine bayan ki takvası ile canından çok sevdiği ağabeyi ve yakınlarının şehadeti karşısında sadece sabır ve direniş yolunu seçti. Herkes tarafından ilim ve dirayetle tanınan mübarek ismi İslam tarihinin önemli olayları ile özdeşleşen muhterem kadın.
Her gün Resulullah'ın sevgi ve marifetinden yeni bir can bulurken, değerli babası Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ilim ve belagatinden yararlanıp, muhterem annesi Resulullah'ın değerli kızı Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın kucağında huzur bulan Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, ismet, paklık, sabır ve direnişin sembolüdür. Böylece Hazreti Zeynep-i Kübra, vahiy ışığı ve imamet ve velayet güneşinin aydınlığında yetişerek, varlık dünyasının en yüce eğitmenlerinin tealimi ile vücudunun şecere-i teyyibesi yetişti. Bu mübarek gün dolayısıyla başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehlibeyt aşıkları ve İslam dünyasını tebrik ediyoruz.
Hazreti Zeynep selamullahi aleyha hicretin 5. yılında vahiy ve keramet evinde dünyaya geldi ve doğumu ile birlikte Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve Hazreti Ali aleyhisselam'ı sevince boğdu. Onlar Resulullah'tan tatlı torun için bir isim seçmesini istediler. Resul-i Ekrem önce yeni doğan bebeği kucağına aldı ve masum ve tertemiz kız torununu görünce gözlere yaşla doldu. Ardından kulağına ezan okudu ve adını Zeynep olarak seçti. Zeynep sözcüğü Arapçada Zeyn ve Eb'den oluşuyor. Bunlar da sırasıyla Zinet ve baba anlamlarında olduğu için Zeynep kelimesi babanın zineti anlamındadır.
Hazreti Zeynep-i Kübra sallallahu aleyha çocukluğundan beri Resulullah ve aile fertleri tarafından seviliyor. Hazreti Ali aleyhisselam onu kucağına alarak tatlı dille konuşur. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha da annelik aşkının en duru ve yoğun örneği ile aşkını kızı Zeynep'e sunuyor ve din ile Kur'an-ı Kerim marifini sevgiyle birlikte ona öğretiyordu.
Hazreti Zeynep'in önemli özelliklerinden biri sahip olduğu cesaretti. Bu yüzden ziyaretnamesinde Haşimilerin aslan kadını olarak tanınıyor. Ahlak ilminin önde gelen cesaret ve şecaat için 3 kademe belirlemişlerdir. Cesaretin birinci etabı başkalarından ve özellikle zorbalar ve güçlülerden korkmamak ve çekinmemektir. İkinci etabı bilinciden daha yüksek seviyededir ve bu da hava ve heveslere ve içgüdülere yenik düşmemektir. Fakat her ikisinden de daha güçlü ve üstün olan cesaret, insanın hayatın med ve cezirlerinde kendini kaybetmemesidir. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha cesaretin her 3 kademesinde üstün güce ve iradeye sahipti.
Hazreti Zeynep-i Kübra sallallahu aleyha çocukluktan itibaren anne ve babasının ibadetleri ve gece namazlarını yakından görmüştü ve bu yüzden kendisi de bizzat aynı şekilde geceleri uyumayıp Yüce Allah ile münacat ederdi. Zeynep kendi hanedanı gibi Kur'an-ı Kerim'den insanın yaratılışı ve hilkatının hedefinin kulluk ve kemalat ile erdemliğin zirvelerine ulaşmak olduğunu öğrenmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 56. ayetinde "Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım" okuyoruz.
Hazreti Zeynep selamullahi aleyha kulluk ve ibadet aşığı biri olarak en zor şartlarda bile ibadetten vazgeçmedi. Kulluk ve Allah'a tapma yolunda zirveye ulaşan bu büyük Müslüman kadının Yüce Allah ile saf ve temizi bağlantısı vardı. O Hazretin kulluk ve marifet konumunu İmam Hüseyin aleyhisselamın sözlerinden anlayabiliriz. Bizzat kendisi günahtan masum olan ve ilahi feyzin aracısı olan İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamında vedalaşıp düşman ile savaşa giderken kız kardeşine dönerek şöyle buyuruyor. "Sevgili abla, beni gece namazlarında unutma ve gece namazlarında beni dua et."
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın en bariz özelliklerinden biri iffet ve takvasıydı. İffet ve takva, kadınlara en çok yakışan süs ve onlar için en pahalı ve kıymetli gevherdir. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, iffet dersini annesi Mutahhar Hazreti Zehra'nın yanında öğrendi ve en zor şartlarda bile iffetini sergiledi. Kerbela olayı ardından esaret dönemi boyunca ve de Kerbela'dan Şam'a doğru yolda tesettür ve örtülmesine özel dikkat eder ve hatta bazen mahrem olmayanların bakışlarından kendini korumak için yüzünü mübarek elleriyle örterdi.
Ehl-i Sünnet Müslüman bayanlardan araştırmacı ve yazar Bayan Ayşe Bint El-Şati bu konuda şöyle diyor. Zeynep gençliğin başında nasıldı? Tarih kaynakları Zeynep'in çaresini anlatmaktan çekiniyorlar. Zira kendisi evde ve yüzü örtülerek yaşardı. Biz ona perde arkasından bakamayız. Fakat onun yıllarda bu tarihten geçince Zeynep evden çıkıyor ve Kerbela'nın yürekleri dağlayan acısı onu bize gösteriyor.
Maalesef günümüzde ve dünya çapında sömürgeciler ve kültürel saldırganlar kadınların iffet ve hayalarını hedef almış ve bu yoldan toplumları laubalilik ve dinsizliğe sürüklemeye çalışıyorlar. Onlar kadınların iffet ve hayalarını yok ederek toplumları fesada sürüklemekle şeytani isteklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Müstekbirler eğer din ve mezhebi yok etmek istiyorlarsa her şeyden önce kadın ve erkeklerden iffet, haya ve takvayı almaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kadınlar iffet ve haya dersini Resulullah'ın torunu Hazreti Zeynep'ten öğrenebilirler. Evet, kadın alime olabilir, arife olabilir, siyasi ve etkin olabilir ve aynı zamanda iffet ve hayasını da koruyabilir. Tıpkı Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha gibi.
Birçokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Oysa meşhur tarihçi Widurand, Batı dünyasında kadınların 19. asrın başına kadar kendi birçok haklarından mahrum olduğunu belirtmektedir. Fakat mukaddes İslam dini kendi doğuşunun ilk başından itibaren kadınları kendi insani hukuk ve kerametiyle müjdelemiş, bunun için İslam tarihinde tüm insanlığa örnek kadınların ortaya çıktığını ve insanların hak ve hakikat yoluna davet edilmesinde büyük çabalarda bulunduklarını görmekteyiz. Nitekim bugün mübarek veladetini idrak ettiğimiz Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, İslam tarihinde ortaya çıkmış ve tüm dünya özgürlükçüleri tarafından tanınan bu üstün kadınlardan biridir.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha evlilik çağına geldiğinde amcasının oğlu Abdullah bin Cafer ile nikahlandı. Abdullah aile asaleti bakımından özel bir konuma sahipti. Babası Cafer bin Ebu Talib, Resulullah'ın amcası, oğlu ve Hazreti Ali aleyhisselamın kardeşiydi ve Mute Muharebesi'nde şehit oldu. Abdullah'ın annesi Esma binti Umeys, yıllarca Hebeşistan'da Allah rızası ve vatanından uzak büyük zorluklara katlanan fedakar bir kadındı ve eşinin şehadetiyle sabır ve direnişte bir üst seviyeye ulaştı. Yüce düşüncelere sahip olan Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, eşi Abdullah ile evlenince sadece tek bir şart koştu. O da hayatı boyunca kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında olmaktı. Eşi Abdullah da bu şartını kabul etti.
Hazreti Zeynep'in bir diğer seçkin özelliği fedakarlık ve özveride bulunmasıdır. Bu büyük bayan Kerbela olayında kendisine düşen su payını da çocuklara veriyor. Kufe'den Şam'a kadar esaret yolunda kendisi aç ve susuz iken gösterdiği fedakarlığı İmam Seccad aleyhisselam şöyle anlatıyor. Halam Zeynep esaret döneminde kendisine verilen yemek payını çocuklar arasında paylaşıyordu. Zira bize her gün bir ekmek verilirdi. Aslında Hazreti Zeynep'in en büyük cömertliği adeta her şeyini Allah yolunda feda etmesiydi.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın yaşamındaki zorluklar ve acı olaylarda muhterem annesinin hastalığı, babasının şehadetiyle sonuçlanan kılıç darbesi alması, kardeşinin de şehit olmasına neden olan zehirlenme olayı ve en sonda da Kerbela olayında tüm Ehl-i Beyt'i erkeklerinin şehit olma olayında bir hemşire gibi geride kalanların acılarına merhem olduğu için o Hazretin mübarek veladet günü İran takviminde Hemşireler Günü olarak kayda geçmiştir.
Necmettin Ebu Hasan, Ensab el Talibin adlı kitabında şöyle yazıyor. Zeynep birçok iyi sıfatlar, değerli ve muazzam vasıflar ve seçkin özellikleriyle diğerlerinden üstün konumdaydı. Onun saadet getiren ahlakı ve davranışları bariz ve övülünen ahlaki vasıfları, pak ve tahir faziletleri onu diğerlerinden ayırıyor.
Zeynep-i Kübra sallallahu aleyhi ve sellem tüm zaman kesitlerinde zulme karşı baş kaldıran özgürlükçü tüm kadın ve erkeklere tam bir örnek teşkil ediyor. Hazreti Zeynep dün, bugün veya yarına ait bir kişiliğe sahip değildir. Zira insani keramet, Allah'a kulluk, adalet taleplik ve şerafet sadece bir toplum veya belirli bir zaman dilimine ait değildir. Büyük ve değerli insanlar tarih ötesi bir varlığa sahipler. Zeynep-i Kübra sallallahu aleyha da nübüvvetin ve imametin nurundan en fazla payı alan ender kadınlardan biridir.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha Hazreti Zeynep-i Kübra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladeti dolayısıyla tüm hakikat severleri tebrik ederken Yüce Allah'tan hepimize bu büyük ve değerli bayanın yaşam tarzı ve siyeriyle tanışma ve kendi yaşamımızda uygulamayı nasip etmesini niyaz ediyoruz. Ayrıca bu münasebetle hastalara sevgi ve şifa dağıtan tüm hemşirelerinde gününü tebrik ediyoruz.
Bu arada bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca Turkish @ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Umut Işığı. Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bir dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak, bu vaat edilen kurtarıcı hakkında hazırladığımız sohbetimizin 16. bölümüyle beraberiz.
Dünyada adaleti kuracak, vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi aleyhisselam Hicri Kameri 255'te 2 Ağustos 1869'da Berat gecesinde dünyaya geldi. Değerli babası İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve annesi Nerciz Hatun ise bu doğumdan sevince boğulmuştu. Ancak bu saadetli veladet birçok macera ve havadisin ardından gerçekleşmişti.
Bu umut ışığının veladetinin müjdesi ve ahir zaman zuhuru hususu, İslam öncesi diğer kutsal dinlerin kitaplarında çarpıtılmadan önce değinilen bir konudur. Ancak Allah Resulü ve masum Ehl-i Beyt imamları, Mehdi aleyhisselam ile ilgili detaylı bilgiler vererek, onun büyük görevi olan insanlığı zulüm ve yolsuzluktan kurtarma görevini hatırlattılar.
Allah Resulü'nün sözlerinden de, Hazreti Mehdi aleyhisselamın 12. halife olduğu ve İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın 11. neslinden olacağı anlaşılmaktadır. Gerçi kimi şahıslar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin haliflerini başka şahıslar saymışlardır. Ancak Allah Resulü'nün Hazreti Mehdi aleyhisselam için saydığı özellikler İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evladı olduğunu gösteriyor.
Allah Resulü'nün vefatından sonra insanlar Peygamber Efendimiz'in her zaman buyurduğu yeryüzünü adalet ve insaf ile dolduran kişinin kim olduğunu hep merak etmiştir. Özellikle de Beni Ümeyye ve Beni Abbas gibi zalim ve gaspçı yönetimleri boyunca Mehdi aleyhisselamın Ehl-i Beyt imamların pak neslinden olduğu, bir gün kıyam edeceği ve zulüm ve yolsuzluğu kökten kurtaracağı beklentileri ve düşünceleri iyice yoğunlaşmıştı. Ancak her defasında beklenen Mehdi arayışında sonuca varılmadığında herkes umutlu ve sabırlı olmaya davet ediliyordu. Örneğin İmam Hüseyin'e soruldu, "Siz mi Mehdi'siniz?" İmam Hüseyin aleyhisselam bunu yalanlayıp şöyle diyordu, "Bu ümmetin kurtarıcısı evlatlarımın 9. neslinden olacak ancak o bu şan ve makama ulaşacaktır."
Hazreti İmam Sadık aleyhisselama şu soru yöneltildi. Hazreti Mehdi aleyhisselam doğmuş mudur? İmam Sadık aleyhisselam ise düşündürücü bir yanıt vererek şöyle buyurdu. "Yok. Ancak onun dönemini kavrayabilsem tüm hayatımı ona hizmet yapmaya adarım." Böylece Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt fertleri Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumu ve onu karşılamak için hazırlamaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Böylece dini evliyalarımız hep Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemini ve konumunu gözler önüne sermeye, zulüm ve adaletsizlikle mücadeledeki rolünü hatırlatmaya çalışmışlardır.
Bir diğer yandan vaat edilen kurtarıcının zuhuru ile ilgili haberleri ve onun zalimler ile mücadelesini duyan Emevi hakimler, özellikle de Abbasi zalim hükümdarları Mehdi Aleyhisselam'ın doğumundan derin kaygıya kapılmışlardı. Bu yüzden bu zalim hükümdarlar masum Ehlibeyt imamlarını hep gözetim altına alıp farklı şekillerde onlara baskı uygulamaya başlamışlardı. Tabii ki Ehlibeyt imamlarının halk arasındaki etkinliğinin artması ve zalim ve adaletsizlik saçan hükümdarlar ve halifeleri karşı kıyam etme olasılığı da onları korkutmuştu.
Emevi ve Abbasi hakimlerin baskı ve sıkı gözetimleri özellikle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan önceki 3 imam devrinde yoğunlaştı. Böylece Peygamber Efendimizin değerli neslinden gelen imamlar tek tek şehit edilmeye başlandı. İmam Cevat Aleyhisselam ise birkaç kez Abbasi halifesinin divanına çağrıldı ve oğlu İmam Hadi Aleyhisselam da ömrünün son 20 yılını zalim Abbasi hükümdarının emri üzerine Bağdat'ın kuzeyindeki Samarya'daki askeri bir bölgeye sürgün edildi ve gözetim altında hayatını devam ettirdi. Böylece bu imamın insanlar ile bağları en zayıf noktaya getirilmek istendi. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a yönelik eziyetler ve baskınlar had safhaya ulaştı.
Allah Resulü'nün Kaim Aleyhisselam'ın onun 12. neslinden olacağı ile ilgili hadisten yola çıkarak, Abbasi hükümdarları da İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın çocuğunun Mehdi olacağı hususunda güçlü ihtimaller düşünüyorlardı. Bu yüzden Abbasiler İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı haftada 2 kez yanlarına çağırıp bir süre onu hapse atıyorlardı. 11. Ehlibeyt imamının 6 yıllık imamet süresince 3 kez ona karşı suikast yapıldı. Nihayet ise bu suikastlerin sonucunda Hicri Kameri 260'da İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şehit düşürüldü.
Abbasi hükümdarları İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı şehit düşürerek onun soyunun kesildiğini ve artık zulüm ve adaletsizlik ile mücadele edecek Mehdi'nin de olmayacağını düşünse de ilahi vaatlerin ve Allah Resulü'nün verdiği vaatlerin kesin olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü o çocuk doğmuştu ve 5 yaşına bile ayak basmıştı. Abbasi hükümdarları İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı tam olarak gözetim altında tutmalarına rağmen, kadınları bile onun evine başvurmakla görevlendirmelerine rağmen, birden eve baskın yapıp kadınların hamile olmayışından emin olmaya çalışmalarına rağmen bu çocuk dünyaya gelmişti.
Acaba bu baskı altında bu çocuk nasıl doğmuştu? Dünyayı kurtaracak vaat edilen kurtarıcının doğum hikayesi, İsrail oğullarının kurtarıcısı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğumunun hikayesi gibidir. Firavun, İsrail oğullarından bir adamın hükümdarlığını devireceğini duymuş ve tüm doğan bebeklerini öldürmesini emretmişti. Ancak ilahi irade sayesinde Hz. Musa aleyhisselamın annesi hamileydi. Bebek doğmuştu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evinde yaşayan İmam Mehdi aleyhisselamın değerli annesi Nercis Hatun da hamile olmuş ve tıpkı Hz. Musa aleyhisselamın annesi gibi gebelik emareleri taşımıyordu. Kimse imamın faziletli ve ibadetkar halası Hekime Hatun bile bu sırrı bilmiyordu.
Nihayetinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam Hicri kameri 255 yılının Şaban ayının 15'inde halasından evlerine gelmesini istedi ve şöyle buyurdu. Halacığım, bu akşam iftara bizde kal ki bu gece berat gecesidir. Allahu Teala yeryüzündeki hüccetini gösterecektir. O benden sonra benim halefimdir. Hekime Hatun bu müjdeyi duyunca çok sevindi. Ancak imamın evinde hamile bir kadın göremeyince Mehdi aleyhisselamın annesinin kim olduğunu sordu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam Mehdi aleyhisselamın annesinin Nercis Hatun olduğunu söyledi. Onun tıpkı Musa'nın annesi gibi gebelik belirtileri taşımadığını belirtti. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın halası Nercis Hatun'a güneş doğana kadar baktı. İşte o zaman gelip çatmıştı. Doğması için yıllarca beklenen mübarek ve nur dolu bebek secdeye kapılmışçasına doğdu. Hekime Hatun bebeği babasının yanına götürdü. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle konuşmaya başladı ve Allahu Teala Allah Resulüne şehadet etti. Ardından ceddi İmam Ali aleyhisselam ve soyundan gelen Ehl-i Beyt imamlarına selam söyledi.
Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili ziyaretlerden birinde şöyle okuyoruz. Kafirlerin onu söndürmek istediği, ancak Allahu Teala'nın buna müsaade etmediği, onu göstermek ve tamamlamak istediği nura selam olsun. Onlar sevmeseler de onu uzun bir hayatla korudu ki onların isteklerinin tersine hakkı aşikar etsin. Şahidim ki Allah seni çocukluğundan beri seçmiş ve sana ilimlerini bahşederek seni tamamlamıştır.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İslam dünyası ve özellikle komşu ülkeler ile ilişkileri geliştirmenin ülkenin dış siyasetinin önceliği olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı dün akşam Instagram sayfasında Viyana müzakere ile ilgili paylaşımında batılı tarafları eski vaatlerine yerine getirmeye çağırdı. Baş müzakereci Viyana'da anlaşmaya varmak için engel yok. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Viyana'da tarafların anlaşmaya varmak için görüştüklerini söyledi. Viyana'da gerginliğe sebep olan bazı yanlış anlaşmalar giderildiği bildirildi. İri Başkanı muhabirin yaptırımı ile ilgili mesaj yayınladı. Hatipzade sporun siyasileşmesi tenkit edilmesi gerektiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.